bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sisifos, Söyleni Deneme, 1957 Nobel Edebiyat Ödülü, Albert Camus, Can Yayınları. Fransızca aslından Türkçe'ye çeviren Tahsin Yücel. Fidyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Şubat 2006. Okuyan Levent Fidyos. Sisifos Söyleni, büyük Fransız yazar ve düşünürü Albert Camus'un 1913-1960, İkinci Dünya Savaşı ortasına yayınlanan 1942 bir deneme kitabıdır. Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır, intihar. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. Kitap böyle başlar, insan ortada bir yaşama nedeni olmadığını anlayacak, her türlü günlük çalışma ve acının içinde kökleştirdiği uyumsuzluk duygusuyla yaşamın gülünçlüğünün farkına varacaktır. Ancak burada sorulacak en önemli soru, bu duyguların bireyi zorunlu olarak intihara sürükleyip sürüklemeyeceğidir. Albert Camus, uyumsuzluk kavramını büyük bir beceriyle irdeler. Sonunda da gerçek bir çözüm önerir. İnsan aklını sürekli olarak uyumsuzluğun insanlık dışı yanıyla savaşmaya iten başkaldırıdır bu. Ancak başkaldırı insanlığa gerçek boyutlarını kazandırır. Çünkü insanın durumunu durmaksızın yenilenen bir savaşıma bağlar. Uyumsuzluk yok olmaz ama sürekli geriletilir. Yaşam da onun her gerileyişinde biraz daha büyür. Artık günlük davranışlara da dönülebilir çünkü kazanılan şey bir erteleme değil, bir zaferdir. Albert Camus 1913 yılında Cezayir'de doğdu. Babası işçiydi, annesinin okuma yazması yoktu. Cezayir'de 1934 yılında evlendi, 2 yıl sonra boşandı. Komünist Parti üyesi oldu ama 1937'de atıldı. İlk romanı Mutlu Ölüm ancak ölümünden sonra yayımlandı. İlk gençlik yıllarında yakalandı, tüberküloz hiç peşini bırakmadı. Yayımlanan ilk romanı Tersi ve Yüzü'dür, 1937. Arkadan peş peşe öteki romanları geldi. 1940 yılında Paris'e geldi. Gençlik yıllarında başladığı gazeteciliği hep sürdürdü. 1957 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. 1960 yılında bir otomobil kazasında yaşamını yitirdi. Bu çevirinin başından sonuna kadar sık sık karşılaşacakları uyumsuz sözcüğü okurlara biraz bulanık gelebileceği için küçük bir açıklama yapmak yerinde olacak. Bu sözcük, sözlük anlamı usa, mantığa uymayan, abes, saçma, boş, anlamsız olan, absürt sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır. Ama Sisifos söyleninde absürt sözcüğü bu anlamı aşar. İnsan ya da düşünce sözcüklerinin sıfatı olduğu zaman insan açısından evrenin mantığa aykırılığını, tutarsızlığını anlamış, her şeyi olduğu gibi gören bilinçli insan ya da düşünceyi belirtir. Pascal Piaya. Ruhum ölümsüz yaşamın ardından koşma, olanaklar alanını tüketmeye bak. Pindaros. Bu kitap yüzyılımızda dağınık olarak bulabileceğimiz bir uyumsuz duyarlılığı ele alıyor. Çağımızın gerçek anlamda tanımadığı bir uyumsuz felsefeci değil. Bu bakımdan her sayfaların kimi çağdaş düşüncelere neler borçlu olduğunu belirtmekle başlamak basit bir dürüstlük gereği. Bunu gizleme kaygısından öylesine uzağım ki bu düşüncelerin bütün yapıt boyunca anılıp yorumlandıkları açıkça görülecektir. Ama aynı zamanda şimdiye kadar bir sonuç olarak ele alınan uyumsuzun bu denemede bir çıkış noktası olarak ele alındığını belirtmek de yararlı olur. Bu bakımdan yorumumun geçici bir yanı bulunduğu söylenebilir. Yol açtığı durum konusunda şimdiden bir yargıya varılamaz. Burada düşüncenin bir sıkıntısının katıksız durumda betimlemesi yapılmıştır yalnızca. Şimdilik hiçbir metafizik, hiçbir inanç katılmamıştır içine. Bu kitabın sırları ve tek kesin tutumu bunlar. Uyumsuz bir uslamlama. Uyumsuz ve intihar. Gerçekte önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır, intihar. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. Gerisi dünyanın üç boyutlu olup olmadığı, düşüncenin dokuz mu yoksa 12 ulamı mı bulunduğu sonra gelir. Oyundur bunlar, ilkin yanıt vermek gerekir. Nietzsche'nin istediği gibi bir filozofun saygımızı hak etmek için başkalarına öğütlediğini, önce kendisi yapması gerektiği düşünülürse bu yanıtın önemi iyice anlaşılır. Çünkü yanıt kesin davranıştan önce gelecektir. Gönlümüzde sezdiğimiz şeyler bunlar ama aklımıza da aydınlık gelmeleri için derinleştirilmeleri gerekir. Bir sorunun bir başka sorundan daha önce sonuçlandırılması gerektiğini, neye göre kararlaştırmalı diye sorulursa, gerektirdiği eylemlere göre diye yanıt veririm. Hiç kimsenin varlık bilimsel bir kanıt uğruna öldüğünü görmedim. Önemli bir bilimsel gerçeğe varmış olan Galilei, bu gerçek yaşamını tehlikeye sokar sokmaz büyük bir rahatlıkla dönüverdi ondan. Bir bakıma iyi de etti. Uğrunda yakılıp ölmeye değmezdi bu gerçek. Dünya mı güneşin çevresine döner, güneş mi dünyanın çevresinde? Hiç mi hiç önemi yok bunun? Kısacası değersiz bir sorun. Buna karşılık yaşamın yaşanmaya değmediği düşüncesine vardıkları için ölen nice insanlar görüyorum. Çelişkin bir biçimde kendileri için bir yaşama nedeni olan, yaşama nedeni denilen şey aynı zamanda çok güzel bir ölme nedenidir de. Düşünceler ya da düşler uğrunda ölüme giden başka insanlar görüyorum. Böylece ivedilikle yanıtlanması gereken sorunun yaşamın anlamı olduğu yargısına varıyorum. Nasıl yanıtlamalı bunu? Bütün temel sorunlar üzerinde kişiyi başkalarını öldürtmeye yönelten ya da onun yaşama tutkusunu 10 katına çıkaran sorunları söylemek istiyorum. Yalnız iki düşünce yöntemi bulunabilir. La Palis yöntemiyle, dipnot, Fransızcadaki Verite de La Palis, La Palis gerçeğine gönderme, ölmesinden çeyrek saat önce yaşıyordu gibi söylenmesi gülünç olacak kadar açık gevşek, çevirenin notu. Don Kişot yöntemi. Coşkunlukla aydınlığa aynı zamanda erişmemizi sağlayacak bir şey varsa, o da açıklıkla içlilik arasında kurulan dengedir. Aynı zamanda hem alabildiğine alçak gönüllü hem de alabildiğine dokunaklı bir konuda bilgiç, alışılmış, eğitişim, sağduyu ile sevecenlikten doğan daha alçak gönüllü bir düşünce tutumuna bırakmalı yerini. Bunu tasarlamak hiç de zor değil. İntihar şimdiye kadar yalnızca toplumsal bir olay olarak ele alınmıştır. Burada ise tam tersine bireysel düşünce ile intihar arasındaki ilişki söz konusu. Böyle bir edim yüreğin sessizliğinde tıpkı büyük bir yapıt gibi hazırlanır. İnsan kendi de bilmez bunu. Bir akşam tetiğe basar ya da kendini sulara bırakır. Bir gün bana intihar etmiş bir emlak yöneticisinden söz ederken, 5 yıl önce kızını yitirdiğini, o zamandan beri çok değiştiğini, bu olayın onu için için yediğini söylemişlerdi. Bundan daha uygun bir sözcük bulunamaz. Düşünmeye başlamak için için yenmeye başlamaktır. Bu başlangıçlarda toplumun fazla bir etkisi yoktur. Kurt insanın yüreğindedir, yürekte aramak gerekir onu. Yaşam karşısında uyanıklıktan ışık dışına kaçışa götüren bu ölümcül oyunu izlemek ve anlamak gerekir. Bir intiharın birçok nedeni vardır. Genel olarak da en çok göze çarpanları, en etkenleri olmamıştır. İnsanın bir düşünce sonucu intihar ettiği enderdir. Gene de bu varsayımı konu dışı bırakmamak gerekir. Bunalımı başlatan şeyi denetleyebilmek hemen her zaman olanaksızdır. Gazeteler sık sık gizli kederlerden ya da iyileşmez hastalıklardan söz eder. Geçerlidir bu açıklamalar. Ama o gün umutsuz kişinin bir dostu kendisiyle ilgisiz bir tavırla konuşmuş mudur, konuşmamış mıdır? Bilmek gerekir. Suçludur o. Çünkü böyle bir davranış henüz askıda bulunan bütün hınçları, bütün bıkkınlıkları hızlandırıvermeye yetebilir. Dipnot. Sırası gelmişken bu denemenin görece niteliğini de belirtelim. İntihar gerçekten de çok daha onurlu görüşlere bağlanabilir. Örnek, Çin devriminde protesto intiharları diye adlandırılan politik intiharlar. Ama aklın hangi dakikada hangi davranışla ölümü seçtiğini saptamak güç olsa bile, eylemin kendisinden bu eylemin gerektirdiği sonuçları çıkarmak o kadar güç değil. Kendini öldürmek bir anlamda melodramlarda olduğu gibi içindekini söylemektir. Yaşamın bizi aştığını ya da yaşamı anlamadığımızı söylemektir. Gene de örneklemeleri fazla ileri götürmeyelim de bilinen sözcüklere dönelim. Yalnızca çabalamaya değmez demektir kendini öldürmek. Yaşamak hiçbir zaman kolay değildir kuşkusuz. Birçok nedenlerden dolayı yaşamın buyurduklarını yapar dururuz. Bu nedenlerin birincisi de alışkanlıktır. İsteyerek ölmek bu alışkanlığın gülünçlüğünün, yaşamak için hiçbir derin neden bulunmadığının, her gün yinelenen bu çırpınmanın anlamsızlığının, acı çekmenin yararsızlığının içgüdüyle de olsa benimsenmiş olmasını gerektirir. Varlığı yaşaması için gerekli olan uykudan yoksun bırakan bu çok önemli duygu nedir? Kötü nedenlerle de açıklansa açıklanabilen bir dünya bildik bir dünyadır. Ama tersine birdenbire düşlerden, ışıklardan yoksun kalmış bir dünyada insan kendini yabancı bulur. Yitirilmiş bir yurdun anısından ya da adanmış bir toprağın umudundan yoksun olduğu için bu sürgünlük çaresizdir. İnsanla yaşamı oyuncuyla dekoru arasındaki bu kopma uyumsuzluk duygusunun ta kendisidir. Sağlam insanlar arasında bile kendi intiharını düşünmemiş bir kimseye rastlanamayacağına göre bu duyguyla hiçliği istemek arasında dolaysız bir bağ bulunduğu fazla açıklama yapılmadan da benimsenebilir. İşte bu denemenin konusu uyumsuz ile intihar arasındaki bu bağıntı, intiharın uyumsuz için tam olarak hangi ölçüde bir çözüm olduğudur. Hileye kaçmayan bir insanın eylemini doğru bildiğine göre ayarlaması gerektiği ilki olarak benimsenebilir. Öyleyse davranışını var olmanın uyumsuzluğu konusundaki inancı yönetmelidir. Böyle bir sonuç anlaşılmaz bir koşulun en kısa zamanda bırakılmasını gerektirir mi, gerektirmez mi? Bu soruyu yapmacık içlenmelere kapılmadan açık açık sormak haklı bir merakın sonucudur. Ama söylemek bile fazla. Ben burada kendi dilleriyle uzlaşmaya hazır insanlardan söz ediyorum. Açık terimlerle ortaya konulunca bu sorun aynı zamanda hem basit hem de çözülmez görünebilir. Yanlış olarak basit soruların basitlikle kendilerinden geri kalmayan yanıtlar getirdikleri, açıklığın açıklığı gerektirdiği tasarlanır. Deneye başvurulmadan ve terimlerin yerleri değiştirilerek bakılınca, insanın kendini öldürmesinde de öldürmemesinde de felsefe açısından yalnız iki çözüm varmış gibi görünür. Biri evet, öteki hayır. Ama nerede? Herhangi bir sonuçla karar kılmadan durmamacasına soru soranların da hakkını vermek gerekir. Pek de alay etmiyorum burada, çoğunluk söz konusu. Hayır, yanıtını verenlerin evet diye düşünüyormuş gibi davrandıklarını da unutmuyorum. Nietzsche'nin değer ölçüsünü benimsersek, şu ya da bu biçimde evet diye düşünüyorlar demektir. Buna karşılık intihar eden kişilerin yaşamın anlamından kuşku duymadıkları da çok olur. Bu çelişkiler süreklidir. Hatta mantık özleminin en çok duyulduğu bu noktada görülmedik ölçüde canlı oldukları bile söylenebilir. Felsefe kuramlarını bu kuramları yayanların davranışlarıyla karşılaştırmak beylik bir şey. Ama yazının malı olan Kirilov söylenceden doğan Peregrinos varsayımından gelen Jules Lecky'ye bir yana bırakılırsa, yaşamanın bir anlamı bulunduğunu yatsıyan düşünürlerden hiçbirinin mantıklarını yaşamayı da yatsımaya kadar götürmediğini söylemek gerek. Dipnot. Peregrinos'a özenen bir adamdan bir savaş sonrası yazarından söz edildiğini işitmiştim. Bu adam yapıtına dikkati çekmek için birinci kitabını bitirince intihar etmiş. Dikkati çekmiş ama kitabı beğenilmemiş. Schopenhauer'in çok zengin bir sofra başında intiharı övdüğünü sık sık anlatıp gülerler. Şakaya alınacak hiçbir şey yok bunda. Acıklığı ciddiye almamak o kadar da ağır bir şey değil. Ama bu tutumu benimseyen kişi hakkındaki yargıyı eninde sonunda tutumun kendisi verir. Öyleyse bu çelişkiler ve belirsizlikler karşısında yaşama konusundaki kanı ile onu bırakmak için yapılan edim arasında hiçbir ilişki bulunmadığına mı inanmalı? Hiçbir şeyi büyütmeyelim. Bir insanın yaşama bağlanışında dünyanın bütün düşkünlüklerinden daha güçlü bir şey vardır. Bedenin yargısı aklın yargısından hiç de aşağı değildir. Beden de yok oluş karşısında geriler. Düşünme alışkanlığını edinmeden yaşamaya alışırız. Bizi ölüme her gün biraz daha yaklaştıran bu koşuda bedenin bu önlenmez önceliği sürüp gider. Kısacası bu çelişkinin özü sıvışma diye adlandıracağım şeydedir. Çünkü Pascal'ın anladığı anlamdaki oyalanmadan hem az hem de fazladır. Bu denemenin üçüncü konusu olan ölümcül sıvışma umuttur. Hak edilmesi gereken bir başka yaşam umudu ya da yaşamın kendisi için değil de onu aşan büyük bir düşünce için en yüce olan için yaşayanların hilesi ona bir anlam verir ve ona ihanet eder. Her şey işi karıştırıyor böylece. Buraya kadar sözcükler üzerinde oynanılması, yaşama bir anlam vermeyi yatsımanın ister istemez yaşamın yaşama çabasına değmediğini söylemeye, götürdüğüne inanılıyormuş gibi davranılması boşuna değil. Gerçekte bu iki yargı arasında zorunlu hiçbir ölçü yok. Ne var ki şimdiye kadar belirtilen karışıklıklara, kopmalara, tutarsızlıklara kapılarak yolumuzu şaşırmaktan kaçınmamız gerek. Her şeyi bir yana atıp dosdoğru gerçek soruna yönelmek gerek. Yaşam yaşanmaya değmediği için insan kendisini öldürür. İşte bir gerçek, kuşkusuz ama kısır bir gerçek. Çünkü fazlasıyla açık. Ama yaşamaya yöneltilen bu aşağılama, içine daldırıldığı bu yalanlama hiç anlamı olmamasından mı ileri geliyor? Uyumsuz olması umut ya da intihar yoluyla kendisinden sıyrılmayı mı gerektiriyor? Geri kalan her şeyi bir yana atmalı ve bu konuyu gün ışığına çıkarmalı işte. Bunu izlemeli, bunu açıklamalı. Uyumsuz ölmeyi mi buyurur? Bütün sorunlardan önce bu sorunu ele almak, bunu yaparken de tüm düşünce yöntemlerinin ereksiz us oyunlarının dışında kalmak gerek. Nesnel düşüncenin ne yapıp yapıp her soruna karıştırdığı tin bilimin, ince ayrımların, çelişkilerin bu araştırmada, bu tutkuda yeri yok. Yalnızca haksız, yani mantıklı bir düşünce gerek ona. Bu da kolay bir şey değil. Mantıklı olmak her zaman kolaydır. Sonuna kadar mantıklı olmaksa neredeyse olanaksız bir şey. Kendi ellerinden ölen insanlar böylece duygularının eğilimini sonuna kadar izlerler. İntihar üzerine düşünmek beni ilgilendiren biricik sorunu ortaya atmak olanağını veriyor bana. Ölüme kadar süren bir mantık var mıdır? Bunu ancak kaynağını belirttiğim uslamlamayı, düzensiz tutkuya kapılmadan, yalnız açıklığın ışığında sürdürmekle bilebilirim. Bu da benim uyumsuz uslamlama dediğim şeydir. Birçokları başladılar buna ama bağlı kaldılar mı şimdilik bilmiyorum. Carl Jaspers, dünyayı birlik içinde kurmanın olanaksızlığını belirterek, bu sınırlama kendi kendime getiriyor beni, ancak belirlemekte kaldığım nesnel bir görüş açısının ardına çekilemeyeceğim yere, kendi kendimin de başkasının yaşamının da benim için artık nesne olamadığı yere getiriyor, diye haykırdığı zaman, düşüncenin sınırlarına ulaştığı bu ıssız ve susuz yerleri anar. Başka birçoklarından sonra, evet kuşkusuz ama başkaları buradan çıkmakla ne kadar acele etmişlerdir. Düşüncenin bocaladığı bu son dönemece birçok insan varmıştır. Hem de en alçak gönüllüleri. Bu kişiler o zaman en değerli şeylerinden, yaşamlarından vazgeçiyorlardı. Başkaları düşünce prensleri de vazgeçler ama düşüncelerinin intiharında, düşüncelerinin en arı ayaklanmasında gerçekleştirdiler bu el çekici. Oysa gerçek çaba burada elden geldiğince fazla kalmak, bu uzak bölgelerin abartılı bitkilerini yakından incelemektir. Direnim ile açık görüşlülük, uyumsuzun, umudun ve ölümün birbirlerine karşılık verdikleri bu insan dışı oyunun ayrıcalıklı izleyicileridir. O zaman us bu hem ilkel hem de alabildiğine incelmiş dansın figürlerini daha örneklendirmeden ve daha kendisi yaşamadan da çözümleyebilir.